أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 711. حديث إن الله نادى موسى عليه السلام بمئة ألف وأربعين ألف كلمة وصايا كلها فكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون لي بمثل الزهد في الدنيا ولم تقرب المتقربون بمثل الورع أما حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي ما تقرب إلي عبد المؤمن بمثل الزهد الدنيا ولا تعبد لي بمثل أداء ما افترضته عليه. الله تعالى موسى عليهسلام 140 bin kelime ile seslendi ve bunların tümünün uygulanmasını tavsiye etti. Ona böyle bir sorumluluk yükledi, sorumluluk olarak verdi. Ama Allah'ın şöyle demesi Musa için bir kurtuluş, bir rahatlık oldu. Mümin kulum, dünyadan vazgeçmek kadar değerli bir şeyle bana yaklaşmaya çalışmış değildir. Aynı şekilde ona farz kıldığım şeyin edasına gösterdiği titizlik gibisiyle de bana ibadet etmiş değildir. Ya Musa, bana kulluk yapanların hiçbirisi dünyada zühd gibisiyle kullukta bulunmuş değildir. Bana yaklaşmak isteyenler, kendilerine haram kıldığım şeylerden sakınmaktan daha değerli bir şeyle yaklaşmış değildirler. İbadet edenler de benim korkumdan ağlamaktan daha büyüğüyle ibadet etmiş değildirler. Kur'an-ı Kerim'de açık ayan beyan sunulan gerçeklerden biri de Hazreti Adem ve Muhammed Aleyhisselam ile arasındaki bütün peygamberlerin bizim peygamberimiz oluşu gerçeğidir. Ve En'am suresinde özel olarak "Febihudahu muktedih" denilir ki sanki adı geçen geçmeyen bütün peygamberler için onların hidayetine sen de uy. Onların hidayete tabi olarak yaptıkları senin için de bir yoldur denilir. Buna göre bir Müslüman, Musa aleyhisselamdan söz edilen ayetler konusunda o Musa'nın şeriatıdır. İsa aleyhisselamdan söz eden ayetler konusunda o İsa aleyhisselamla ilgilidir deyip bu beni ilgilendirmez diyemez. Çünkü Eyüp aleyhisselam anlatılıyorsa benim peygamberimdir. Süleyman aleyhisselam benim peygamberimdir. Nuh aleyhisselam ve bütün hepsi benim peygamberimdir. Müslüman böyle demek zorundadır ve onların yapıp ettikleri ya da geri durdukları bana din olarak örneklik arz eder. Ayetlerle anlatılanlar evet ama hadislere gelince diyenler duyar gibiyim. Evet. Ayetlerle anlatılanlar konusunda da aynı endişeyi taşıyanlar yok mu dersiniz? O ayetin o anlama geldiğini ya da bu anlama geldiğini söyleyenler görürsünüz. Söyleyin, hangi ayet herkes tarafından aynı anlaşılmış? Neredeyse Kur'an-ı Kerim adına hiçbir ayet yoktur ki o konuda iki görüş olmasın. Buna göre, falanlara göre, filanlara göre demeseniz de filan sahabiye göre, falan tabiine göre, filan imama göre bu ayeti şöyle ama diğerlerde böyle anlamışlar denilen konularda peki ama onlar bizim için nasıl örnek olacak öyleyse? Hadislerde öyle. Eğer bir hadis senin inancına göre yani baksın, anladın, araştırdın, karıştırdın, sana göre bir hadisin elde etme yollarından biri olarak sana o hadis sunuldu. Sen de onu hadis kabul ettin mi? Zaten insanların hadis kabul edip etmemelerine sözümüz yok bu toplumda. Onu beceremiyoruz ama bir adamı hadis imamı kabul ettin. O imamın sözüne evet dedin. O da sana peygamberlerden biriyle ilgili bir haber verdi. Ne yapacaksın? O da senin için bir din örneğidir. Din adına yapman gereken bir konudur. Onu öyle bilesin demektir sonunda. İşte onlardan biri. Ben, şahsen tanıdınız, İmam Kudai'yi bize verdiği senetleriyle sunduğu haberler konusunda güvenilir kabul etmişim. Onun için onun müsned olarak yani senetli rivayet ettiği bu hadisler konusunda onun peygambere dayanma noktasında güvenilirliğine evet demişim. İşte onlardan biri olarak Musa aleyhisselamdan söz ettiği bu noktada ben Musa aleyhisselamla ilgili konunun aynen böyle olduğuna inanarak şimdi sizinle paylaşıyorum. Allahu Teala İnnallâhe nâdâ Musa aleyhisselam bi mi'eti elfin ve erba'ine elfe kelimetin. Musa aleyhisselama 140 bin kelime ile seslenmiştir. Musa aleyhisselama seslenmesi, 140 bin kelime ile seslenmesi, bunu ayetler ve Kur'an ve sureler şeklinde değerlendirilmesini gerektirir mi? Bence hayır. Muhtevasını bilmediğimiz, şeklini anlamadığımız ama varlığına evet dediğimiz bir seslenmeden söz ediliyor hadiste. Öylece kabul ediyoruz. Ama vasaya külleha olduğunu da biliyoruz. Yani 140 bin kelimelik bir vasiyet, bir tavsiye, bir emirler zinciri ya da bir sorumluluk listesi sunmuş sanki. Öyle anlıyoruz. Fekâne fîmâ nâcâhu en kâle lehu. Onlardan şu anda sözü edilecek biri var, dinliyoruz. Demiş ki Allah, Musa aleyhisselama, ya Musa, innehu lem yetesanna'il mutasanni'une li bimisli zühdi fi dünya. Ey Musa, bana kulluk yapanların hiçbirisi, bana kulluk yapmak için uğraşanların hiçbirisi, dünyada zühd sahibi olmak gibisiyle kullukta bulunmuş değiller. Evet, dünyada zühd sahibi olmak, onun benzeri bir kulluk, onu yapmaya çalışmak şeklinde kazanılan bir kulluk gibisi başka olmamıştır. Peki, o zaman biz de eğer Allah'a kulluk yapmak istiyorsak, dünyada zühd sahibi mi olacağız? Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de bu kelime bir yerde geçiyor. Evet. O da pek bir olumlu anlamda değil. Evet biliyorum. Yusuf suresinde kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra veya kervan sahipleri Yusuf'u Mısır'da satacaklarında ve kânû minezzâhidîn hem de çok zahit davranmışlar. Çok da eyvallah edememişler. Yani değerini bilememişler. Gereği gibi değer vermemişler. Dolayısıyla bir olumsuz ortamda olumsuz bir anlam olarak zühd kullanılmış. Ama oradaki anlamıyla bu evet de acaba onun dışında bir anlamı yok mu ki? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bizatihi kelime kelime korunan bir kitaptır. Ama hadisi şerifler konusunda sahabe-i kiram aleyhissalatü vesselama gelip şöyle durum arz ederler. Ya Resulallah, senden duyduğumuz sözleri kelimesi kelimesine, harfi harfine muhafaza etmek ve öylece nakletmek istiyoruz. Ama bazen beceremiyor, sizin dediğiniz kelimeyi ya unutuyor ya karıştırıyoruz. Bizim yine de buna rağmen sizin sözlerinizi nakletmemiz gerekir mi, izin verir misiniz diyorlar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, evet nakletmeye devam ediniz. Yeter ki haramı helal, helalı haram kılmayınız. Yani özel ifadesiyle müteradif denilen, yani birbirine yakın anlamlı veya eş anlamlı iki kelimeden birini o anda hatırlayamadın, yerine bir başkasını kullanmışsan, işte o kelimeyle de hadislerin naklinin söz konusu olacağına inanıyoruz. Ondan dolayı aynı manada bir başka senetle bir başka rivayet karşımıza çıkıyor elbette. Onun için burada da zühd kelimesinin daha sonra kazandığı anlamıyla söylendiğini zannetseniz bile aleyhissalatü vesselamın böyle haber verdiğini zannediyorum. Dünyada dünyaya eyvallah etmemek biçiminde bir kulluktan daha güzeli yokmuş Allah'a kulluk için. Estağfirullah. Ya Rabbi bize de lütfet. Ne denir başka? Söyleyin, buna mı karşı geleceksiniz kelimeye takılıp? Evet, kelime yanlış seçilmiştir. Ravi unutmuştur, bilememiştir, karıştırmıştır, anladım. Peki söyleyin, bir adam Allah'a kulluk yapmak istiyor ama kulluğun en büyük belası, en büyük engeli sanki Allah'a kulluk konusunda kendisini şirke düşüren en büyük tehlikeli alan olarak insanın dünya ve dünyalık karşısındaki durumunu düzeltmesi anlaşılmaz mı? Sözü karıştırdım, lafı dolandırdım galiba, tekrar edeyim. Bugüne kadar öğrendiğiniz şeyleri yeniden hatırlamaya çalışın. Ben de siz gibi olayım. Bir insanın Allah'a kulluk yapması konusundaki en büyük engeli dünya ve dünyalıklar değil de nedir söyleyin? Başka ne var ki zaten? Ya maldır, ya makamdır, ya şöhrettir, ya heyecandır, ya zevk ve safadır, ya benzeri dünya ve dünyada olacak şeylerdir. Bütün bunlar konusunda insan Allah'a kulluğuna engel bildiği bunların aşılması manasına zühd sahibi olursa, eyvallah etmez dünyaya, hayır ben Allah'a kul olmam gerekir diyorsa ve bunu başarabilmişse, böyle bir kulluk onun dünyada yapabileceği en güzel kulluk olmaz mı? Devam ediyor Musa aleyhisselama söz Allah tarafından bu hadisi şerifte beyan edildiği kadarıyla. Velem tekarrabil mütekarribune bimislil vera'i amma harramtu aleyhim. Yine bana yaklaşmak isteyenler var ya, kendilerine haram kıldığım şeylerden sakınmaktan daha değerli bir şeyle yaklaşmış değildirler. Evet, Allah'a yaklaşmak, yani Allah'a kulluğa yaklaşmak, Allah'ın kulu olmaya yaklaşmak, Allah'ın rızasına ulaşmaya, Allah'ın rızasına kavuşmaya yaklaşmak için yapılacak işlerin başında, insanlara haram kılınan şeylerden insanların sakınmaları gelir. Böylece Allah'a daha yaklaşmış, Allah'a kulluğa daha yaklaşmış olur insanlar. Zaten sonunda herkes Allah'ın karşısında kendini bulacaktır. Ama kimileri isyan ede ede cehennemde Allah'ın huzurunda olacaklar. Ama kimileri de, ki Allah bizi de onlardan eylesin, ibadet ede ede, kul ola ola, yani helalleri yaparak ama haramlardan kaça kaça cennette Allah'ın huzurunda olacaktır. Çünkü ya eyyuhel insan inneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqih buyurulur. Ey insan, sen tüm çabanla, gayretinle, uğraşınla Allah'a doğru gidiyorsun. Evet, sonunda onunla karşı karşıya geleceksin. Mutlaka ona mülaki olacaksın. Onun huzurunda bulunacaksın. Ama فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا زَهْرِ şeklinde. Yani ya kitabını sağından alıp cenneti hak edenlerden olacaksın, Allah'ın huzurunda bulunacaksın, ya Allah korusun diğerlerinden. Öyleyse Allah'a yaklaşma yollarından, en önemlilerinden ya da en kolaylarından, en değerlerinden biri de haram kılınan şeylerden sakınmaktır. Bir de وَلَمْ يَتَعَبَّدِ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِسْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيْفَةِ. Bir de ibadet edenler var ya, Allah'a kul olmak için gayret edenler, ibadet ve itaatla meşgul olanlar, işte onlar da eğer Allah'a karşı gelmekten dolayı korkarak, Allah'a isyan etmek korkusuyla ağlayarak Allah'a ibadet ediyorlarsa, bundan daha büyük bir ibadet imkanı bulamamışlardır. Allah huzurunda ağlamak. Ama onun korkusundan dolayı ağlamak. Allah'tan neden korkulur dersiniz? Memnun edememekten, razı edememekten, gereği gibi kulluk yapamamaktan, Allah'a karşı gelmek ya da isyan etmek pozisyonda olmaktan dolayı korkulur. İşte bu korkudan dolayı ağlayanlar, böyle bir ağlamaktan daha büyüğüyle Allah'a ibadet etmiş değiller. Sözün devamında Allah-u Teala Musa aleyhisselam adına şöyle buyurur. Veya sözün gereği sanki Muhammed aleyhisselam bunu anlattıktan sonra bize şu gerçeği haber verir. Ma takarrabe ileyye abdil mu'minu bimisli zühdi fid dünya. Bir kulun zahid olmak, zühd sahibi olmak, dünyadan vazgeçebilmek gibi bir özellikle Allah'a kul köle olarak yakın olması başka bir şekliyle mümkün değildir. Mümin bir kul, dünyadan vazgeçmek kadar değerli bir şeyle Allah'a yaklaşma imkanına sahip değildir. وَلَا تَعَبَّدَ لِي بِمِسْلِ اَدَاءِ مَفْتَرَتُّهُ عَلَيْهِ. Bir de Allah'a kul köle olmanın, Allah'a kulluk yapabilmenin en güzel, en kolay, en münasip, en uygun şekli Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın farz kıldığı şeylerin edasına titizlik göstermektir. Buna göre bize düşen, Allah bize neler farz kıldıysa onlar konusunda titiz davranacak, önem verecek, özen göstereceğiz ki kulluğumuz gerçekleşsin. Dünya ve dünyalıklar konusunda eyvallahsız olacak, zühdü gerçekleştirecek, yani bunlardan vazgeçeceğiz ki bir mümin olarak Allah'a kulluğa yaklaşmamız gerçekleşecek. Allah'a onun kulu olmak, isyan etmemek, onu razı edebilmek gibi konularda korkudan ağlayacağız ki Allah'a kulluğumuz gerçekleşecek. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınacağız ki Allah'a yakın olmak ortaya çıkacak, gerçekleşecek. Dünya ve dünyalıklardan vazgeçmeyi gücümüz yettiğince ortaya koyacağız ki Allah'a kulluğumuz gerçekleşecektir. Böylece Allah-u Teala bizi kulu kabul edecek. Böylece biz Allah-u Teala'ya kul köle olacağız. Allah yardımcımız olsun. Tekrar okuyorum. اِنَّ اللّٰهَ نَادَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِمِئَةِ أَلْفٍ وَاَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَصَايَا كُلَّهَا فَكَانَ ف۪ي مَا نَاجَاهُ اَنْ قَالَ لَهُ يَا مُوسَى اِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعِ الْمُتَصَنَّعُونَ لِي بِمِسْلِ زُهْدِ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ تَقَرَّبِ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِسْلِ الْوَرَعِ اَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَعَبَّدِ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِسْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتِي مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ الْمُؤْمِنُ بِمِسْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعَبَّدَ لِي بِمِسْلِ اَدَاءِ مَفْتَرَتُّهُ عَلَيْهِ. Allah-u Teala Musa aleyhisselama 140 bin kelime ile seslendi ve bunların tümünün uygulanmasını tavsiye etti. Ona sorumluluk olarak verdi. Ama Allah'ın şöyle demesi Musa için bir kurtuluş, bir rahatlık oldu. Mümin kulum, dünyadan vazgeçmek kadar değerli bir şeyle bana yaklaşmaya çalışmış değildir. Aynı şekilde ona farz kıldığım şeyin edasına gösterdiği titizlik gibisiyle de bana ibadet etmiş değildir. Ya Musa, bana kulluk yapanların hiçbirisi dünyada zühd gibisiyle kullukta bulunmuş değildir. Bana yaklaşmak isteyenler, kendilerine haram kıldığım şeylerden sakınmaktan daha değerli bir şeyle yaklaşmış değildirler. İbadet edenler de benim korkumdan ağlamaktan daha büyüğüyle ibadet etmiş değildirler. 712. Ma taqarrabal abdu ila Allahi bi şeyin eftalu min sucudin hafiyin. Bir kul gizli yaptığı secdelerden, yani kıldığı namazlardan daha üstün bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Secde bir başına müstakil bir ibadet olarak da düşünülebilir. Namazdaki secde olarak da düşünülür. Her ikisini birlikte düşünmek, belki daha güzel, daha kolay bir yol olarak önümüze çıkacaktır. Buna göre, eğer Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulluğuna yaklaşmak, Allah'ın rızasına yaklaşmak, Allah'ın nimetlerine, ki en büyük nimet cennete yaklaşmak istiyorsak, cennette olmak istiyorsak, gizli secdeler, gizli gizli secdeler yapmak zorundayız. Yani, insanların haberi olduğu yerde farz namaz kılarken secde edelim, ama onların olmadığı yerde secdeler edelim, namazlar kılalım. Namazda Allah'a yakın olduğumuzu bilelim, secdeyi bunun için uzatalım ama onun dışında secdeler yapalım. Gece kalkalım, şöyle sahur vakti, seher vakti uyanalım, mahlukat ve mevcudatın uyuduğu dönemde uyanık olalım, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, sükunete erdiği dönem gecenin kadru kıymetini bilerek, Allah'a kulluk anlamına onun huzurunda mesela abdest alalım, dua edelim, onun huzurunda namaza duralım, kıyam edelim, kıraatımızla onun dediklerini yeniden hatırlayalım, zikredelim, rükû edelim, secde edelim, uzun yapalım, acelemiz yok çünkü yetişeceğimiz bir yer yok aslında. Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın kulluğuna yaklaşmak için yapalım. Namaz kıldık, oturup dua edelim, Kur'an okuyalım, yalvarıp yakaralım, tevbe edip istiğfar edelim. Ama işte o arada coştunuz, içinizden geldi, öyle istediniz, Allah'a daha yakın olmak, daha yakın seslenmek istediniz, secde edin, Allahu Ekber deyin, namazda değilsiniz, oturuyordunuz, ayaktaydınız, Allah'ın huzurunda olma bilinciyleydiniz, Kur'an okuyordunuz, secde etmeniz gerektiğini anladınız, secde edin, Allah'ın büyüklüğünü bütün varlığınızla ama dilinizle ifade edin, secdede Allah'a yalvarın, yakarın, isteyin ondan, güzel şeyler isteyin. Ne mi isteyeceksiniz? Artık Allah'ın huzurundasınız, ondan ne istemek layıksa onu isteyin. Hani yıllarca hayalini kurduğunuz, heves ettiğiniz, o olsun diye canınızı, namusunuzu, iffetinizi, her şeyi feda etmeye hazır olduğunuzu zannettiğiniz şeyler vardı ya, onları mı isteyeceksiniz? Dikkat edin, Allah'ın huzurundasınız, ondan istenecek şeylerin en güzelini ondan öğrenin, peygamberimizden öğrenin ve öylece isteyin. İşte secde, gizli secde, bir başınıza secde, Allah'ın bildiği secde, onun huzurunda secde ile Allah'a secde edin ve bu sizi Allah'a yaklaştıracaktır, unutmayın. Tekrar okuyorum. مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَى اللّٰهِ بِشَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ سُجُودٍ خَف۪يٍ. Bir kul, gizli yaptığı secdelerden, kıldığı namazlardan daha üstün bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. 713. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ. İstihare edip hayır umarak meselesini Allah'a arz eden hüsrana uğramaz, kaybetmez. İstişare edip Müslümanlara danışan pişman olmaz. Tutumlu olup dengeli hayat süren de muhtaç duruma düşmez. Kısa söz ama uzun ama geniş mana. Mâ khâbe men istihara. İstihara yapacaksın, korkma. Hüsrana uğramazsın, kaybetmezsin. Açık ve net bir ifade, bir garanti sözü. Yeter ki sen istihare yap. Ama ben rahmetli babamdan duyardım. Bir meselesi olunca, onun bir mübarek teyzesi vardı, öyle derdi. Nemiz olduğunu bilmezdim. Babaannemin kardeşi filan da değildi ama o ona kutsal teyze derdi, gider ona, onun istihareye yatmasını söylerdi, sense yapmaktan söz ettin, yani buna göre bir insan istihareyi kendisi mi yapacak, yoksa başkasını mı yatıracak, birisi mi kalkacak onun için? Bu sorular çok sorulur. Ben de her zaman olduğu gibi bilmem demeyi severim. Çünkü korkarım tabi, İslam adına sorulan sorular konusunda bilirim demenin korkunçluğu değil benim korkum. Derdim şu, bir Müslüman, gerçekten sanki kalbini yarmışım gibi inandığım, samimiyetiyle, ciddiyetiyle bana İslam adına bir soru soruyor. Mesela, bu hadisle ilgili örneklersek, oğlumu nereye yatırsam, kızımı nereye yatırım yapsam, dükkanım, tezgahım, ortağım, ortaklığım konusunda nasıl yapsam, falanla evlensem mi veya filanla boşansam mı, bununla ilgili benim için bir istihare yatıversen gibi ya da ne yapmam gerekir, istihare denilen bir şey varmış, bunu nasıl yapsam, kime yaptırsam diye soranlar olur. Böyle olunca ben korkuyorum. Ona cevap vermekten korkuyorum çünkü yarın Allah-u Teala'nın bana şöyle soracağını zannediyor, aklıma bu gelince de cevap vermekten kaçıyorum. Evet, gelen ve soru soran samimidir ve İslam adına soruyor. Müslüman olmak için, yanlış yapmamak için soruyor. Onda şüphem yok. Fakat Allah-u Teala dese ki bana yarın, kulum, falan kulum, daha iyi Müslüman olmak için seni bilgili ve layık görerek gelip sana soru sordu. Din adına, iman adına, istihare adına, istişare adına. Ve sen onun o sıkıntısını, onun o sorusunu, sorgusunu ona güzelce cevap vererek, İslam'ın o konuda dediğini ona haber vererek sen onu rahatlattın. Tamam. Bu yönüyle sen de rahattın, o da huzur içinde ayrıldı ve senin dediğini kendince yapabileceği kadar yapmaya çalışacaktı. Ama o kulum hayatında hiç bana gelip sormadı. Benim kitabıma danışmadı. Benim peygamberime gitmedi. Benim peygamberime sormadı. Ne Kur'an okudu bu anlamda, sorularını halletmek için, ne sorunlarını çözmek için hadis okudu. Sen onu öylece rahatlatıp göndereceğine bana gönderseydin, benim ona anlatacağım, benim ona söyleyeceğim daha neler ve neler vardı. Sen bundan sonra öyle yapsaydın daha iyi değil miydi derse ne diyeceğim? Onun için istihara mı? Nasıl yapılır mı? Lütfen bunu söyleyen peygambere soru verseniz, yani bu konuda mı ya da hangi konu olursa olsun biraz hadis okumak mı? Derdim bu zaten, bilirsiniz. Gece gündüz sabah akşam biraz daha fazla hadis okuyun lütfen. Kur'an'ı baştan sona bir kere bir kere daha kendiniz ve başkalarına okuyun lütfen. Başka çözüm yok ki. Evet, buna göre bir Müslümanın istihareyi nasıl yapacağı konusunda ben bildiklerimi seninle paylaşayım ama sen bunu benden öğrenmiş olma. Sen peygamberimize müracaat et yine de. Bu yatmak ve yatırmak işlerini bilmiyorum. Bunu gerçekten söylüyorum. Yani senin bir derdin var diye ben uykuya yatacağım dualardan sonra. Öylesini bilmem ki, hiç görmedim. Peki dualar etsem, senin adına istihare yapsam, öylesini de bilmiyorum. Sen senin adına yap, ben benim adıma yapayım. Benim bildiğim böyle. Çünkü sen Allah'a kendin dua etmeye daha çok layık değil misin? Ama ben de senin adına Allah'a dua edeyim. O ayrı, o da benim kardeş olarak görevim. Lakin bir işin vardı değil mi? Sıkıntıdaydın. Hayatın ciddi problemlerinde ne yapsam diye zorlandığınız zaman yapacağınız iş. Gündüz mü zorlandınız, gece mi? Uykunuz mu kaçtı, seherde mi uyandınız? Yoksa akşam alacakaranlığında ne yapacağını bilmez bir vaziyette bocalıyor musunuz? Yapacağınız iş şu. Abdest alacaksınız, iki rekat namaz kılacaksınız. Hani uygundur bilirsiniz, birinci rekatta kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekatta ihlas okursunuz. Sonra elinizi açarsınız, gönlünüzü açarsınız, dilinizi açarsınız, yalvarır yakarırsınız, Allah'a dua edersiniz. Ama bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz dua formuyla dua edersek daha bir makbul olacağına inanırsınız. Öylece işte o form duayı yaparsınız. Allah'ım dersiniz. Bu iş benim için, dinim için, dünyam için, kulluğum için eğer uygunsa beni o tarafa, onu benden yana yönlendiriver, değilse ayırıver ya Rabbi diye dua edersiniz. İşte buna istihara namazı, istihara duası dersiniz. Ama sonunda yatmak zorunda olduğunuzu bilmem. Lakin elbette seherde uykunuz kaçmış, uyanmışsınız, dua etmişseniz, onun üzerine de tekrar sabah namazına kadar uyumuşsanız, o arada da Allahu Teala size uykuda, rüyada bir işaret buyurmuşsa, buna kim engel olur? Ama o işaretin ne anlama geldiğini siz kendinize yontarsanız onu da bilmem. Ondan dolayı galiba insanlar yontmasın veya bana meylettirmesin, torpilli olmasın diye daha dengeli, daha düzenli birilerine istihare yaptırmaya çalışıyorlarmış. Ben öylesini bilmiyorum. Sonra bir hafta kadar devam ettiğin bu namaz ve duaya, Allah-u Teala senin kalbine ya bu işe meyletmek veya bu işten başkasına meyletmek konusunda bir meyil lütfedecek ve sen de hayrı onda arayacaksın. Lakin istihara devam ederken zorlandığın bu konuda bir de Müslümanlarla istişare etmek zorundasın. Yani o başındaki mesele konusunda Kur'an'a danıştın, sünnete danışacaksın. Ya Rabbi beni bu şartlarla imtihan ediyorsun, ne yapmam gerekir diyeceksin. Ya Resulallah, Allah-u Teala beni bu şartlarla imtihan ediyor, ne yapsam diyeceksin. Sonunda vardığın, kendince bulduğun, sana denildiğini zannettiğin, ayet ve hadisten anladığın sonucu, bu konuda dinine, imana güvendiğin bir Müslümanla da istişare edeceksin. Çünkü sen de bilirsin, insanoğlu anlamak istediği gibi dinlemeye, anlamak istediği gibi okumaya meyyaldir. Ya öyle okuduysan, ya öyle dinlediysen, ya öyle anlamak istediğin gibi anladıysan, ondan kurtulmak için de o konuda neydi derdin? Evlilik, evlilik konusunda. Neydi derdin? Helal lokma. İşte o konuda dinine, imanına güvendiğin bir Müslümanla istişare edersin. Mesela kızın konusunda ne yapacağını Allah'a sordun, tabir yerindeyse Kur'an okudun, peygambere sordun, tabir yerindeyse sünnet okudun, istihare yaptın, namaz kıldın, dua ettin, yalvarıp yakardın ama sonunda nasıl anladığını bir Müslümanla istişare edeceksin ya, o Müslüman kızı konusunda yapıp ettikleri senin dinine, imanına uygun birisi olsun. Değilse kızı yok ya da kızına karşı Müslümanlığı bozuk düzen birisi ama meydanlarda Müslüman, ama yazılarıyla Müslüman, ama efendim sözleriyle Müslüman, hareketiyle Müslüman, ağzını dolu dolu konuşmakla Müslüman, o zaman sen bu konuda başka birini seç. Kızı konusunda, kızının eğitimi konusunda Müslümanlığına güvendiğin bir Müslüman bul. Onunla istişare et, sonunda pişman olmazsın. Bir de iktisatlı hareket edenler, geçim derdi çekmezler, muhtaç duruma düşmezler. İktisatlı hareket etmek, yeterince hareket etmek demektir. İktisat, yeterli bulabilmektir. Yani dengeli, düzenli olabilmek, olmasa da olur şeyleri kenara alabilmek, bu kadarla da olur diyebilmektir. Yok tam olsun, mükemmel olsun, her şey yerinde olsun demekse, kişinin cennet isteği anlamına gelir. Çünkü o ancak cennette gerçekleşecektir. Tekrar okuyorum. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ İstihara edip hayır umarak meselesini Allah'a arz eden hüsrana uğramaz, yani kaybetmez. İstişare edip Müslümanlara danışan pişman olmaz. Tutumlu olup dengeli hayat süren de muhtaç duruma düşmez. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ